Ayrım 12, sayfa 164. Bir asker öne çıktı. Kısa bir bakıştan sonra, "Aha, su bu," dedi. "Tanıyor musun?" "Evet, halis bir Viet Cong." Aslı hemen karanlık bir yüzle kadının yakasına yapıştı, çenesini geri itti ve homurdandı. "Böyle mi senin adın?" "Evet. Kimlerle beraberdin?" "Birkaç arkadaşla ama onlar şimdi mağaraya vardılar." "Suyla birlikte mi?" "Tabii." Subay Vahşi bir kahkaha attı. "Güzel, çok güzel." Su onu anlamadan baktı. Adam ellerini ceplerine soktu ve her kelimenin üzerine özenle basarak. "Yani ırmağı zehirlemiştik de," dedi. Su'nun bir an nefesi kesilir gibi oldu. Gayri ihtiyari bir hareketle mağaraya doğru koşmak için öne atıldı. Ama bir tek adım bile ilerleyemedi. Bir asker saçlarına yapışmıştı. Subay alaycı bir tavırla sırıttı. "Koşmanın anlamı yok," dedi. "Bütün yoldaşların geberecekler, anlıyor musun? Hadi marş, götürün bunu." Askerler suyu sürüklediler. Dağılan saçları neredeyse topuklarına değiyordu. Çaresizlik içinde direnmeye başladı. Onu Hondat Dağı'ndan uzaklaştıran her adım kurşun gibi ağır geliyordu. Avıza çıktığı kadar bağırarak Namlo'nun getirdiği suyu içmemeleri için onları uyarmak istedi. Ama askerler hemen ağzını kapattılar. Umutsuzluk içinde kızını, kız kardeşini ve yoldaşlarını düşündü. Ansızın olduğu yerde kalarak nöbetçilerin suratlarına tükürdü. "Canavarlar, korkaklar!" Teğmen silahının dipçiyle kudurmuşçasına vurarak onu yere yıktı. El fenerinin ışığında esirin yerde ağladığını gördü. "Sen de Viet Cong olacaksın ha?" diye alay etti. "Bir diptikçe ulumaya başlıyorsun." Su ona nefret dolu bir bakış fırlattı. "Dipçik yüzüne ağladığımı sanma alçak. Ben adamlarımızı düşünüyorum." Sam, Su'nun yakalanış haberi üzerine sevincini gizleyemiyordu. Yatağının üzerine oturarak dikkatle sağ kolunu oynattı. Çadırın içinde birkaç adım yürüdükten sonra eğilerek dışarı çıktı. Rangerlerin ırmağın karşı kıyısından geri dönmüşlerdi. Suyu dipçik darbeleri altında ırmaktan geçirmişler ve birçok defa yere yıkmışlardı. Irmağın suyu kızın ancak dizlerine geliyordu. Ayakları çıplaktı. Saçları hafifçe suyun üzerinde yüzüyordu. Karşı kıyıya geldiklerinde fenerlerini yüzüne tutan askerlere küçümseyerek baktı. Lüks lambalarını kaldırdıkları zaman Su karşısında ansızın sol elini çenesine dayamış, sağ eli askıda hareketsiz duran Zam'ı gördü. Su onu hiç görmemiş gibi yoluna devam etmek istedi. Önünden geçerken birdenbire böğürdü Zam. "Dur, dişi köpek!" Su bakışlarını çevirmeden durdu. Zam ona doğru bir adım attı ve gözlerini kısarak süzdü. "Şimdi tanıdın mı beni?" Su gururla ona baktı ve cevap vermeksizin kafasını çevirdi. Zam bağırdı. "Orospu, ben de kıyamete kadar mağarada kalacaksın sandım. Ama oradaki bayanlar ve baylar susadılar değil mi? Ve böylece yine karşılaşmış olduk. Seni bir defa serbest bırakmıştım ve buna karşılık hemen yine Viet Cong'a koştun." Su cevap verdi. "Bakıyorum, sen de hiç değişmemişsin. Ne demek istiyorsun? Yine eskisi gibisin. Bir teğmenin bu kadar pis ağızlı olabilmesi halkın size serseriler ordusu adını takmakta ne kadar haklı olduğunu gösteriyor." Zam öfkeden kıpkırmızı oldu. Kılıcını çekerek gözlerinin önüne tuttu ve uzun uzun parlak demiri seyretti. Sonra kaşlarını çatarak yeniden kılıfına soktu. "Bağlayın şunu bir direğe," diye bağırdı. Rangerler bir sırık bulmak için koştular. Sonra sırığı ırmağın kıyısına çaktılar ve suyu sımsıkı bağladılar. Zam genç kadın etrafında hindi gibi kabararak dolaşıyor ve dişlerini gıcırtatıyordu. "En iyisi senin karnını yarıp ciğerinin büyüklüğüne bakmak," dedi. Eski bir Vietnam inancına göre karaciğer insan vücudunda cesaretin bulunduğu yerdir. "Ama o zaman da çok çabuk öleceksin. Bunun için seni birkaç gün daha yaşatıp sonra yoldaşlarını aynı mezara atacağım," diye ekledi. Topukların üzerine sert bir dönüş yaptıktan sonra çadırına doğru yürüdü. İpleri kontrol ettikten sonra askerler de gittiler. Yalnız bir tek adam Zam'ın çadırının önünde nöbetçi kaldı. Naylon ip Su'nun kollarını gitgide daha kötü kesiyordu. Dizleri çakıl taşların üzerindeydi. Uzun saçları sırtını ve ayaklarını örtmüştü. Şimdi bulunduğu yerden az önce görünmez olan denizi görebiliyordu. Ay yükseliyor diye düşündü ve gözlerini iyice açarak ay ışığında parıldayan dalgaları seyretmeye çalıştı. Bir dakika sonra Zam'ın kılıcını, kendisini sımsıkı tutan ipleri, yakınında bir aşağı bir yukarı dolaşan nöbetçiyi unutmuştu. Denizin ışıl ışıl yanan düzlüğü üzerinde dalgaların yükselip alçalışından başka bir şey görmüyordu. Denizin bütün kıpırtıları bu enginlik içinde ona canlı gibi geliyordu. Altın renkli dolunay giderek daha yükseklere tırmanmıştı. Mavilikler içinde asılı olgun bir mango meyvesi gibiydi. Hava sakindi. Arada esen ılık bir meltem denizin tuz kokusunu taşıyordu burnuna. Rüzgar Su'nun siyah ipek bluzunu kurutmuş, saçlarıyla oynuyordu. Sahile dökülen ay ışığında diz çökmüş, gövde ve başı üstünde yükselen direk keskin çizgileriyle göze batıyordu. Az sonra saçları rüzgarda dalgalanmaya başladı. Direk neredeyse gözden kaybolmuştu. Sadece kızın ay ışığı altında pırıl pırıl parlayan saçları vardı. Vakit ilerledikçe rüzgar daha şiddetlenmeye başladı. Su artık denize bakmıyordu. Gözlerini hemen üzerine yıkılacakmış gibi görünen Hondat Dağı kütlesine çevirmişti. Oradakilerin başlarına gelebilecekleri düşündükçe ölesiye korkuyordu. Hepsi zehirlenmişler miydi? O susuzlukta Namno'nun getirdiği suyu içmekten onları ne alıkoyabilirdi ki? Ah Namno kardeşim, seni öldürdüler diye düşündü. Kendisinin de bu durgun sudan birkaç yudum içmek üzere olduğunu hatırladı. Evet tabi, su durgundu. Suyu aldıkları yerde her zamankinin tersine hiç akıntı yoktu. Evet, onları zehirlemek için bent yapmışlardı. San, sevgilim dedi içinden, düşünebiliyor musun? Düşmanlarımızın ne kadar ahlaksız olduklarını düşünebiliyor musun? Ay ışığında yıkanan gecede su kocasıyla konuşmaya başladı. Kocasının bir defa sahilde saçlarını yıkaması için ona yardım ettiği yerin tam burası olduğunu hatırladı. Sonra karısının saçlarını kendi elleriyle taramıştı. O zaman bu yerde ne kadar mutluydu. Şimdi ise her şey başkaydı. Öyle sıkı bağlamışlardı ki kollarında his diye bir şey kalmamıştı. Temin'in dipçikle vurduğu yer acıyordu. Ama onu asıl çılgın gibi korkutan şey duyduğu büyük endişeydi. Kendi başına geleceklerden değil, yoldaşları, kız kardeşi ve kızı Tu için korkuyordu. Bütün gece gözlerini yummadı. Ay gökyüzünde yükseldi, yükseldi ve arkalarda bir yerde kayboldu. Fakat içindeki endişe bir an bile azalmadı. Ancak sabahın alacakaranlığında önünde akan ırmak tatlı bir sesle mırıldanırken başını göğsüne bırakarak bitkin bir halde uyuklamaya başladı. Denizden esen Meltem dalgalarla oynadığı gibi ipek saçlarıyla da oynamaya devam ediyordu. Uyandığı zaman ortalık ağarmıştı. Askerler çadırlarından çıkıyorlar, ırmağın başında oyalanıyorlardı. Zam, yanında iki Yanke subayı olduğu halde baston yutmuş gibi yürüyerek yanına geldi. Amerikalılar suyu bir süre seyrettikten sonra İngilizce konuşmaya başladılar. Gözlerindeki vahşi ifadeye rağmen güzel kadın bu Vietcong. Ya, güzel parça. Askerler suya girdiler. İki Amerikalı gözlerini sudan ayırarak askerleri takip ettiler. İki asker onları sırtına alıp ırmağın karşı kıyısına taşıdı. Zam arkasına döndü. Suyu görünce geriye doğru birkaç adım attı. Biraz sabret Yosmam. Bugün seninkilerin hepsini mağaradan çıkartacağız. Kolu hala askıda olduğu halde yokuş aşağı indi. Bir asker onu da sırtında karşıya geçirdi. Bugün Zam yine iş başındaydı. Su onun gidişine baktı. Kalbi delice vuruyordu. Yanında yalnız birkaç adam kalmıştı. Yemek pişiriyorlar ve yan gözle onu seyrediyorlardı. Ocağın etrafına oturmuşlar, arada genç kadına şehvetli bakışlar fırlatıyorlardı. Bize böylesi hiç düşmez. Yazık ki Vietcong. Su söylenenlere bir yandan sinirleniyor, bir yandan da eğleniyordu. Denize seyrederek susuyordu. Gün ilerliyordu. Dalgaların pembeye çalanak izleri henüz altın rengine bürünmemişti. Göğün moru pembeleşmeye başladı. Geceleyin seçemediği birçok şeyi şimdi bu sabah serinliğinde görebiliyordu. Ay ışığından sonra günün renkli ışıkları onu ısıtarak Hondat'ı bütün güzelliğiyle gözlerinin önüne serdi. Doğduğu ve saatli görünüşünün lezzetli meyvelerine borçlu olduğu bu yeri sınırsız bir sevgiyle seviyordu. Burada onu anası, şimdi kendisinin kızına söylediği ninnilerle uyutmuştu. Parti bayrağını selamlamak için burada yumruğunu kaldırmış ve parti üyesi olduktan sonra ana babasını, kocasını, çocuğunu, kız kardeşini ve yoldaşlarını daha bilinçli sevmesini öğrenmişti. Varlığının bütün zerrecikleriyle kendini Hondat'a bağlı hissediyordu. Çürük merdivenlerinde oturarak ağaçlar arasından denizi, köyü, tarlaları ve her akşam yamaçlarında beyaz balıkçıl kuşlarının silüetleri gözüken Bate Dağı'nı seyrettiği, sırıklar üstüne kurulmuş o eski ev onun eviydi. Kalbi hiç bu sabahki kadar Hondat için çarpmamıştı. Dizlerinin üzerinde ölümü beklerken hayatı ve yeni bir sabahın ışıklarıyla aydınlanan bu vatan toprağını daha çok seviyordu. Kumluk sahile vuran güneş altın ışıklarını eğik bambu kamışlarına saçıyordu. Tüm balıkçı köyü ışıklar içinde yıkanıyordu. Su balıkçı kulübelerinin damları üstünde tüten dumanları gördü. Hatta ağların siyah ipleri arasında parıldayarak rüzgarda titreşen naylon ipliklerini bile seçebiliyordu. Güneş ışınları şimdi ona da erişmişti. Gözlerinde parıldıyor, dağınık saçlarını yuvarlak omuzlarına düşüyordu. Sıcak güneş ışınları ansızın çatlar gibi oldu. Mağara yakınlarında şiddetli bir ateş başlamıştı. Su ürktü ve başını çevirdi. Ateş gitgide şiddetleniyordu. Otomatik tabancalar, kısa salvolu Thompsonlar, aralıklı tüfek sesleri. Askerler ırmağa doğru geri atılarak Hondat istikametine koşmaya başlamışlardı. Su kendi yoldaşlarının silah seslerini tanıyınca gözleri sınırsız bir sevinçle doldu. Bağırtılar arasındaki silah seslerine dikkatle kulak verdi. Kalbi mutluluktan yerinden fırlayacak gibiydi. Ayağı fırlamak, ellerini çırpmak, iplerini parçalamak istiyordu. İçinde bir ses, "Yaşıyorlar, yaşıyorlar, savaşıyorlar!" diye haykırdı. Yokuşta duran paralı askerlerden biri söylendi. "Bu Allah'ın belası kurşunlar, birkaçımızı daha sedyeye yatıracak." "Ya bize anlattıkları zehir hikayesi ne oldu?" "Boş laf, Allah bilir su içip hiçbir şey fark etmemişlerdir. Irmağın ne kadar geniş ve uzun olduğunu görmüyor musun? Bütün suyu zehirlemek mümkün mü?" Asker ansızın suyu hatırladı. Tetikkar bir tavırla ona döndü ve parmağını uzatarak bağırdı. "Ama sen hiç sevinme, senin için kurtuluş yok." Su ona sert bir bakış fırlatarak cevap vermek istedi. Sonra aldırma dedi kendi kendine. Seviniyorsa kendi kaderi için değil, yoldaşları sağ olduğu için seviniyordu. Onlar savaşıyorlardı ve demin zaman söylediği gibi sürükleyerek dışarı çıkartamayacaklardı onları. Birden silah sesleri durdu. Bir makineli tüfek uzun bir atış yaptı. Düşman karşılık verdi. Hiç de fena değil diye düşündü Su. Herhalde yine dünkü gibi olacak. Çatışma yine kızışmaya başlayınca Su bir grup askerin yaralıları sedyelerle palmiye koruluğuna taşıdıklarını gördü. "Ben demedim mi?" diye bağırdı Su'nun yanındaki nöbetçi. Sonra kıyı boyunca sedye taşıyanların yanına koştu. "Hey, bu kim?" Cevap gelmedi. Sedyeciler yavaşça yokuş aşağı indiler ve sedyeleri kumların üzerine bıraktılar. Yaralılar arasında bir de Amerikalı vardı. Bacaklarını delice etrafına savurarak bağırıyordu. Sedyeciler terlerini siliyor, zar zor nefes alabiliyorlardı. "Lanet olsun, yukarıdakilerin hepsine zehirli su içip öldüklerini söyledi Teğmen." "Doğru mağaraya," dedi. "Sonuç ne oldu? 6 ölü 5 yaralı. Bu yankede %100 atalarına kavuşacak." "Nasıl? Yankeler de mi mağaraya girdiler?" "Yok canım, sadece bir serseri kurşun." Amerikalı acıyla kıvranıyor, elleriyle kumları avuçluyordu. Sonra boğazındaki hırıltı kesildi. Bacakları birkaç defa sarsıldı ve kafası geriye düştü. Miğferi yüzüne kaydı. Bir asker üzerine eğilerek parmağını burnuna tuttu ve seslendi. "Bunun işi tamam. Öldü mü?" "Her halükarda nefes almaktan vazgeçti artık." Ranger'in sesi ilgisiz ve soğuktu. Bacaklarını germiş, ellerini kalçalarına dayamış, Amerikalı'yı seyrediyordu. Yakınlarından birisi bağırdı. "Hey, onu buraya getir, yoksa dayağı yiyeceksin." "Bu da ne demek oluyor? Bir tek o mu var? Bizim yaralılar önde gelir." Sedyeciler dört yaralı Ranger'i alarak karşı tarafa geçtiler. Kan ırmağın suyunu kızıllaştırdı. Su, yaralılar yanından geçerken arkalarında kum üzerinde bıraktıkları damla damla uzun kan izlerini gördü. Ölü Yanke de bu tarafa getirildi. Sallanan kafasından miğferi çözülerek suya düşmüş ve akıntıya kapılmıştı. Su kısa bir an adamın kahverengi saçlarını ve eğri burnunu gördü. Silah sesleri seyrelmeye başlamıştı. Su şimdi korkunç şeylerin olacağını hissediyordu. Bütün cesaretini toplayarak beklemeye başladı. Kocasının sözleri açık bir şekilde kulaklarında çınlıyordu. "Her şeye hazırlıklı olalım. O zaman katlanamayacağımız şey yoktur," diyordu. Ve Su da ona cevap verdi. "Peki, söylediğin gibi yapacağım. Kendime güveniyorum sevgilim. Bu sefer seni artık göremeyeceğim. Geri döndüğün zaman üzülme. Seni seviyorum ve bütün bu 7 yıl içinde beni ve Tuyu düşünmekten vazgeçmediğini de biliyorum. Geri döndüğünde beni bulamayınca mutsuz olacaksın. Kızma bana ve beni affet. Tuyu yeniden görürsen onu benim sevgimin bir hediyesi olarak al. Ona dikkatle bak. Onda beni tekrar bulacaksın. Onun ne olacağını bilmiyorum ama eminim ki yaşayacak. Çünkü yoldaşlarımız ellerinde silahlarıyla oradalar." San'la böyle konuşurken Su, onun sahiden yanında olduğuna inanıyordu. Sonra anasını ve kız kardeşini düşündü. "Ne yapıyorsun şimdi ana? Bahçede mi çalışıyorsun? Domuzları mı besliyorsun? Seni 3 gündür görmedim. Herhalde bundan sonra da hiç göremeyeceğim. Tuyu benim için büyüt ana. Farz et ki o bir zamanların küçük Su'su. Ve o zaman aynı ben senin yanındaymışım gibi olacak. Kuyen, bacım benim. Nan'la mutlu olacaksın. İyi bir genç ve iyi bir komünist o. Ben düğününüzde olamayacağım. Zararı yok. Ben de sizinle birlikte mutluyum. Çünkü sizin hayatınız umutlu, biliyorum. Bütün görevlerini iyi yap. Anamın yanında benim yerimi al. Tuyla ilgilen. Onu beni hatırlayarak sev. Olmaz mı bacım?" Sanki anası ve kız kardeşi de yanındaydılar ve onu işitiyorlardı. Sonra şefkatle seslendi. Of Tuy, sen yaşa Emi yavrum. Hayalinde kızını sımsıkı kucakladı ve öptü. Su doğru tahmin etmişti, korktuğu oldu. O hala çocuğunu düşünürken mağara istikametinden birkaç asker koşarak ona doğru geldiler. Bir tanesi iplerini çözdü ve emretti. Ayağa kalk. Su doğrulmaya çalıştı ama başaramadı. Kolları ve bacakları kendinin değil gibiydi. Askerler onu çakılların üzerine sürüklediler. Irmağa vardıklarında bırak beni, ben kendim giderim dedi su. Ancak bacaklarını birçok defa kasıp gerdikten sonra yürüyebildi. Suyun içinde ağır ağır ilerledi. Karşı kıyıda bir asker mağara istikametini göstererek öne geçti. Diğeri sordu. Seni nereye götürdüğümüzü biliyor musun? Hayır. Kumandan seni yukarıya mağaraya götürmemizi emretti. Bana ne yapmak istiyorlar diye kendi kendine sordu su. Yine ne domuzluklar düşünüyorlar acaba? Göreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bana boyun eğdiremeyecekler. Palmiye koruluğuna gelmişlerdi. İki asker suyu kumandanın önüne sürüklediler. Kahverengi derili kemikli bir surat. Kumandanın başı açıktı. Ustalıkla kesilmiş, özenle taranarak bir riyantinle yapıştırılmış saçlarını göstermek istiyordu herhalde. Bir elinde gümüş saplı cilalı kısa bir değnek tutuyor, aynı askeri hareketlerde kukla generallerden gördüğü gibi öbür elini tıklatıp duruyordu. Zan ve diğer dal kavukları da etrafına dizilmişlerdi. Suyu görünce kumandan ciddileşti. Genç kadını tepeden tırnağa süzdükten sonra değneğini yine öbür avucuna tıklattı. Sonra iğrenç bir sırıtkanlıkla seslendi. Ne? Böyle güzel bir yüzde Viet Cong'a mı çalışıyorsun? Su kafasını çevirdi. Senin kuzeyde de bir kocan var değil mi? Diye sordu kumandan. Görüyorsun ya, senin hakkında her şeyi biliyorum. Onunla bütün ilişkilerini kesmeyi reddettiğini de biliyorum. Çok güzel, çok güzel. Sadık bir kadın. Su susuyordu. Kumandan açık bir zevkle devam etti. Kocandan ayrılmayı reddettiğin için sana kızdığımı sanma. Tam tersine. Bunun için tebrik ederim seni. Ama doğrusu Viet Cong'la çalıştığın için kutlayamam. Delilik bu. Açıkça intihar. Su hafifçe gülümsedi. Bu eski türküden başka söyleyecek bir şeyin yok mu? Senin gibileri bu türküyü sık sık okudular bana dedi içinden. Ama kumandan susmaya hiç niyetli görünmüyordu. Güzel konuşunu ispat etmek istiyordu herhalde. Uzun uzun personalizmden. Diyem kliniği ideolojik açıdan desteklemeye çalışan felsefi teorilerin bir bölümü olan insan haysiyetine tapma, nanviden bir kavram. Buna göre sosyoekonomik gelişim siyasi hürriyetlerden önce gelir. Ekonomik kalkınma yüksek bir zihni, ahlaki ve ruhi hayat uğruna feda edilebilir. Sosyal kalkınmadan kendisini ve adamlarının en iyi temsilcisi oldukları Nicodin Diem'in milli hükümetinin büyük güçlerinden falan söz etti. Sonunda sözlerini şöyle bitirdi. Kocanı bekleme. Yeniden birleşme olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve biz burada olduğumuz müddetçe imkansız bir şey bu. Su daha fazla kendini tutamayarak cevap verdi. Bu sizin ve Amerikalıların isteği ama biz yani halk bu konuda başka türlü düşünüyoruz. Er veya geç sizi yok edip ülkemizi yeniden birleştireceğiz. Ne? Bizi yok edeceksiniz ha? Kumandan gözlerini yapmacık bir korkuyla iri iri açarak güldü. Bak hele, ne zaman başlayacaksınız bu işe diyerek mağarayı gösterdi. Yoldaşların en geç yarın 4 ayak üstünde sürünerek buraya gelecekler. Bizi yok etmek ha? Kimlerle? Ağzından dolma tüfeklerinizle mi? Yanılıyorsun. Onları mağaradan çıkartamayacaksınız. Kumandan alaycı gülümseyişi dudaklarından silindi. Yüzü bembeyaz oldu. Öfkesine hakim olabilmek için bir an sustu ve sonra adamlarına döndü. Mikrofon hazır mı? Hazır kumandanım. Kumandan geniş bir el hareketi yaparak şu tarafa götürün bunu dedi. Zam'ın adamları suyu ileri doğru ittiler. Kumandan ve Zam aceleyle onları takip ettiler. Psikolojik savaş kısmından sivilceli yüzü genç bir teğmen elinde mikrofon olduğu halde orada bekliyordu. Kumandan suya doğru yürüdü. Dinle dedi. Şimdi sana bir anlaşma teklif ediyoruz. Canının sence bir kıymeti var mı? Eğer var diyorsan hayatının korunacağına dair söz veriyorum sana. Yok diyorsan o zaman günah benden gitti. Hemen temizleteceğim seni. Şimdi cevap ver. Derhal. Su kumandanın gözlerinin içine baktı. Kimse ölmek istemez dedi. Ben niye isteyeyim? Kumandan yine sırıttı. Bak bu iyi işte. Demek hayatı seviyorsun. Çok güzel dedi. Ve değneğiyle mağarayı göstererek sözlerine devam etti. O zaman işimiz çok kolaylaştı. Sen şimdi sadece teslim olduğunu ve diğerlerinin de senin gibi yapmalarını söyleyeceksin. Onlara sana iyi muamele ettiğimizi ve silahlarını bırakıp mağarayı terk edenlerin hepsinin de aynı muameleyi göreceklerini söyle. Hepsi bu kadar. Kabul mü? Kumandan susarak cevap bekledi. Genç subay mikrofonu sunun ağzına tuttu. Zam ani bir hareketle bıçağını kılıfından çekerek genç esirin yanına gitti. Kumandan ellerini arkasına bağlamış, Sun'un her hareketini gözlüyordu. Ölüm karşısında isteneni yapacağından emindi. Onun yerinde kendisi olsa canını kurtarmak için daha neler yapardı kim bilir. Genç ve güzel bir kadının göz göre göre hayattan vazgeçmesini imkansız görüyordu. Kendisi hayata o kadar bağlıydı ki. Ama su yerinden kıpırdamıyor ve arı peteği gibi ufak delikleri olan küçük bir yumruk büyüklüğündeki mikrofona bakmıyordu bile. Yoldaşlarının mağaranın birkaç adım gerisinde olduklarını ve onun iyi duyabileceklerini biliyordu. Kumandan sabırsızlıkla çenesini oynattı. Evet mi, hayır mı? Su öne doğru bir adım attı. Peki, konuşacağım dedi.